Ayrım 27, sayfa 256. Eğer başarıdan falan bahsederse hele, ihtiyaçtan bahsederse tamamdır. Can hep ihtiyaç hedef olursa başarı gelir. Yoksa başarı denilen saçmalık sadece hayaldir der. İhtiyaçla motive edilen bir şey asla sönmez, bıkmaz, vazgeçmez. Zeynep odadan çıktığında kendi mülakatını düşündü Bilge. Son soruya sadece adını yazmıştı ve neden burada çalışmak istiyorsun sorusuna da ihtiyaçtan bahsederek cevaplamıştı. Kendi kendine gülümsedi. Can Manay'ın hayalindeki aslanın ta kendisiydi. Gurur mu duymalıydı? Manay bu kadar sapıtmasına belki evet, ama ne burada olmanın ne de onun asistanı olmanın gurur duyulacak bir yanı kalmamıştı. İşte ilk kabul edildiğinde nasıl da hayatında ilk defa şanslı hissetmişti kendini. Ama değildi. Buraya gelmiş ve Can Manay'ın yıkılışını an be an izlemişti. Belki de sorun kendisiydi. Kime yaklaşsa yıkılışını izliyordu. Karamsarlık çöktü kalbine. Keşke hayat ona bir kez olsun yol verseydi. Hayatı onu belki de en büyük savaşa hazırlamak için bunca zamandır eğitimde tuttuğunu bilmeden kendine ve etrafındakilerine acıdı Bilge son defa. 2 hafta sonra Özge. Daha önce kaç kez yürümüştü bu şehirde, kaç kez geçmişti geçtiği yerlerden, ama hiçbirinde böyle şeyler hissetmemişti. Haddi ölümle bildirilmiş bir çocuk gibi sistem onu yenmişti. Çalan telefonuna baktı. Açmayacaktı. Ne Muammer Bey'i dinleyecekti ne de Ömer'e umut verecek gücü kalmamıştı. Birazdan yemek yiyeceklerdi. Muammer Bey'in yeni evinde. O zamana kadar yalnız kalmalıydı. Tüm hayalleri elinden alınmıştı. Savaşmak için yola çıktığı her şey üstüne yığılmıştı. Ezip yok etmişlerdi içindeki savaşçıyı, hem de tek bir hamlede. Vitrinli televizyonlarla dolu mağazanın önüne gelene kadar etrafındaki hiçbir şey dikkatini çekmemişti. Ama televizyonlardan birkaçındaki haberin altyazısını görmezlikten gelemezdi. 38 yıl yazıyordu. Yaşı büyütülerek öldürülen çocuğu protesto ettikleri için içeriye alınan bir grup genç devlete karşı çete olmaktan 38 yılla yargılanıyordu. Etrafında bakındı Özge. Yoldan geçip gidenlerin habere dikkat edip etmediklerine baktı. Bakanlar da vardı ekrana ama kimsenin umurunda değildi, belliydi. Gözlerine hücum eden yaşları yutkundu ve telefonunu alıp haberin detaylarını okumaya başladı. Aralarında 19, 20, 22 yaşlarında gencecik insanlar vardı. 4 mahkeme tarafından iptal edilen ölüm kararlarını kanunsuzca uygulayanları durdurmaya çalıştıkları, hakka sahip oldukları çıktıkları için yargılanıyorlardı. Cezalandırılıyorlardı. Sistem onları da yakalamıştı. Bir sel gibi hücum eden yaşları yutkunamadı. Ve hıçkırıklara boğuldu. Yanından geçen insanların önünde bağırmak istedi. Ne yapıyorsunuz? Neyi bekliyorsunuz? Niye sahip çıkmıyorsunuz? Direnirlerken alkışlıyordunuz, şükrediyordunuz onlara. Peki şimdi niye yardım etmiyorsunuz? Diye, ama tek bir ses çıkmadı. Yaşarken ölmüş insanların şehriydi burası. Haykırsa da duyarlar mıydı? Ayaklarını vura vura yürümeye başladı. Ne gözlerinden akan yaşlar ne de kendisine bakanlar umurundaydı. Zaten hakkı savunduğu için hayatları eline alınmış insanlara seyirci kalan bu parazitler sokakta ağlayan birilerini gördüklerinde umursarlar mıydı? Ama o umursayacaktı. Umursamak zorundaydı. Evren onu umursamak için yaratmıştı. Kendisi gibi yakalanmamışlar bulmalıydı. Belki faydası olmayacaktı ama yanlarında olacaktı. Korumak için. Savaştıkların tarafında yalnız bırakılmak en büyük acıydı. Bu acıyı onlara yaşatmayacaktı. En azından bunun için elinden geleni yapacaktı. İnsan elinden geleni yapmadan gerçekten var olamaz ki. Bugünden sonra her sabah şu soruyla aynaya baktı Özge. Elinden geleni yaptın mı? Daha yürüyebilirdi ama Muammer Bey'in semtine gelmişti. Saatine baktı, yemeğe daha vardı. Hissettiği suçluluk duygusu paylaştıkça büyüyen bir bulut gibiydi. Ayşegül'ün ailesini olanları anlattığı andan itibaren Ömer de, Muammer Bey de nasıl sarsılmışlardı. Hiçbir şey eskisi gibi değildi ve biraz sonra yapacakları konuşmadan sonra belki eskisi gibi olan her şey de bitecekti. 2 hafta sonra deniz. Biz. Davullar kelimenin ritminde dövülmeye başladılar. Marş alırcasına biz ritmi yükseldi binanın içinde. Önündeki dekten sesi iyice yükseltti deniz. Ses sisteminin sınırlarını bilmesi gerekliydi. Perküsyondan ritim tutan 9 kişi gözlerini bir an olsun ayırmadılar denizden. Her darbede durmaları istenilebilirdi. Ama istenmedi. Deniz sesi yükselttikçe biz atmosferde inledi. Biz, her şeyi içine alan, varoluşun en büyük kelimesiydi. Denize odaklanmış bakışıyla komut alır almaz söze girdi kızlardan en kısa olanı. Zamanı gelmiş, o düşünceyiz biz dedi. Sesindeki tınıyla her kelimeyi süsleyerek. Ve hali hazırda ritim tutan biz diye bağıran perküsyonların önündeki diyaframlarından çıkan sesin gücüyle müthiş bir senkronizasyon şarkıya başladı. 12 kişi. Silahımız akıl, kalkanımız inanç, gücümüz evrendir. Bir erkek sesi kükrercesine yükseldi. Savaşın pisliğe çekilemez. İlkelliğe yenilmeyiz. Hep bir ağızdan yine biz evrendeki en güçlü şeyin temsilcisiyiz. Tekamüle hizmet eder, çabadan vazgeçmeyiz. Biz düşünceyiz, gerçeğiz, geleceğin ta kendisiyiz. Alto bir kadın sesi yükseldi grubun ardından. Zamanı gelmiş, o düşünceyiz. Ve grup devam etti. Son bulmayız. Birimiz kopsa yerine 10 tane doğarız. Sonra 100, sonra 1000 olur coşarız. Cana sahip çıkmak için buradayız. Asla korkmayız çünkü biz zamanı gelmiş o düşünceyiz. Her an, her adımda birleşir, birleştikçe yüceliriz. Biz zamanı gelen o fikiriz. Bölünmez, yönetilmez, ezilmeyiz. Biriz ama aynı değiliz. Ne olursa olsun biz geleceğiz. Perküsyonlar ritimlerinde sakinleşirken yaylıların arasından çıkan ses kelimelere ahengi vererek tamamladı parçayı. Unutma, ancak birlikte tek ve hepiz. Yoksa biz hiçiz. Hepimiz hakiki insanın doğumuna hizmetteyiz. Emekteyiz. Vazgeçmeyeceğiz. Göksel 2. elmayı da çoktan bitirmişti. Sahnedeki insanların coşkusuyla birbirlerini kutlamalarına baktı önce ve sonra dikkatini hala ses sisteminden almamış olan denizin karanlığına. Bu adam neyin peşindeydi? Biz de kimdi? Oturduğu yerden tek hamlede doğrulup denizin olduğu setin üstüne sıçrayarak çıktı ve denizin yanına konarcasına demire atlayıp sordu. Biz kim? Deniz önce şşş deyip susturdu onu. Ve dekteki ayarı bitirip ancak çok dikkatli bir şekilde kulak kesildiğinde duyulan cızırtıyı aldı atmosferden. Sonra kafasını kaldırıp cevap verdi. Cana sahip çıkmak için ahlaklı bir inisiyatif kullanabilenler biz. Asla geride bırakmayacağımız ve bırakamayacaklarımız. Göksel kaşlarını kaldırdı. O bizim içindeki kendisinin olmadığına emindi. Herkesin canı cehennemeydi. Omuzlarını silkip tırmandığı demirden bir hamlede aşağı indi. Öğle arası bitmişti. İşe geri dönmeliydi. Herkesten daha çabada, herkesten daha büyük bir emekle cana sahip çıkmak için yaratıldığını henüz bilmeden binadan çıkıp gitti. Biz, amaç olduğu bir geleceğin her saniyesi onu beklemekteydi. 5. Canmanay. Uyumak diye düşündü. Birincil bir ihtiyacın karşılanmasının, karşı konulamaz doygunluğunu hissederken uykusuzluğun yerini hiçbir şey dolduramıyordu. Artık bunu çok iyi öğrenmişti. Nihayet hiçbir şeyi kullanmadan uyuyabilmişti. Olmanın zaferiyle indi asansörden. Öğleye kadar uyumuş, her tarafı tutulmuştu. Ama ne olursa olsun uyumuştu. Ofise varır varmaz bir zafer sigarasıyla ödüllendirecekti kendini. Ama acaba sigara diyetini etkiler miydi? Zeynep coşkuyla karşıladı onu odasına geçerken. Uyumaktan yumuklaşmış gözlerine iltifatlar dizip kendince mutluluk saçtı. Zeynep'in cıvıltılı enerjisinden tiksinerek odasına girdi Can ve kendi gezegeninde birini görmek istercesine Bilge nerede diye sordu. Asistanlık için başvuran kızlardan biriyle görüşmede olduğunu duyunca Bilge'nin odasına gitmeye karar verdi. Kendisine tanrı gibi bakacak genç bir kız ona iyi gelebilirdi. Kahvaltı isteyip Zeynep'i işe koyarken Bilge'nin odasına gitti. Çalmadan kapıyı açtı. Bilge iki kızın karşısına oturmuş mırıltıyla konuşuyordu. Acaba ne diyordu? Kızların ifadeleri allak bullaktı. Bilge sıradan gelen şeyler bu zavallıları altüst edebilirdi. Kızlar kapıdan kendilerine bakan Can Manay'ı görünce heyecanla ayağa fırladılar. Onları selamlarken gülümsedi Can hafifçe. Ta ki geride duran kızın tenini fark edene kadar beyazdı, pembe beyaz. Bilge iyi misiniz diye sormasa kendi suratındaki ifadenin tuhaflığını fark etmezdi. Kızın teni içinde saklanmıştı. Ortaya çıkmamak için inatla kuşanmış, duyguları hafif de olsa kıpraşmıştı. Suratından düşmek üzere olan gülümsemesini toparlayıp taktı yine yüzüne ve o yarım gülümsemesinin eşsizliğinde kızlarla vedalaşıp Bilge'ye hemen odasına gelmesini söyleyip çıktı. Aceleyle peşine takıldı Bilge Manay'ın. Adamın tuhaflıklarına alışmıştı ama giderken derinleşen bir kıyıdan uzaklaşıyor gibi hissediyordu kendini onu takip ederken. Önemli şey ne olabilirdi ki? Hiçbir şey rayına oturmamış, doğru düzgün işler bile başlamamıştı. Manay odasına girer girmez kim bunlar diye sordu. Bilge sorunun sıradanlığına şaşırıp adı Sibel sanırım. Evet Sibel. Kusura bakmayın sabahtan beri bu altıncı isimlere o kadar dikkat etmiyorum tabii. Eğer son soruda yazmıyorlarsa. Zeynep Hanım dedi ki derken Can kelimeleri Bilge'nin ağzına tıkadı. Arkadaki kız kim? Bilge'nin nefesi dondu. Sanki istem dışı bir dikkatle baktı Manay'ın gözlerine. Zihnini görebileceği tek yere. Manay'ı beklediği cevabı sabırsızlıkla çatmıştı kaşlarına. Bilge... O da Sibel'in kuzeni, sizin hayranınızmış, çok ısrar ettiler derken yine Can lafa girdi. Onu al işe. Bilge sorgulayan bir tedirginlikle konuşmak için ağzını açtı ama hiçbir şey diyemedi. Çünkü Manay'ın keskin ifadesi fazlasıyla ciddiydi. Sadece birkaç saniye baktı gözlerine ve kıvırcasına bekleyen bir ihtiyacı gördüm Manay'ın gözlerinde. Sabırsızlık ve bir çaresizlik. Bilge'nin bakışı o kadar sakin, dingin ve anlamaya yönelikti ki çıplak hissetti Can kendini, çırılçıplak. Bu hissin siniriyle neye bakıyorsun diye hırıldadı. Bilge hadsizliğinin sanki o anda farkına varmış gibi kaçırdı gözlerini ve peki deyip odadan çıktı. Yavaşça kapıyı kapatıp kendi odasına yürürken hala inanamıyordu. Manay'ın kontrolsüzlüğü o kızı istiyordu. Fark ettiği şeyin etkisi o kadar kuvvetliydi ki ancak odaya girdiğinde durumu kızlara ifade etmesi gerektiği gerçekliğiyle baş başa kaldı. Ne diyebilirdi ki? Dümdüz adının ne olduğunu dahi bilmediği beyaz tenli kıza döndü ve sordu. Bizimle çalışmak ister misiniz? 6. Muammer Bey. Bahçeye kurulan masada yemeklerini bitirdiklerinde kim kahve içmek ister diye sorarak masadan kalktı Güler teyze. Ömer, Muammer amca hepsi içeceklerdi. Hatta yanında tatlı da yenirdi. Ömer sofrayı toparlamakta Güler teyzeye yardıma koyulurken Muammer amca Özge'ye işaret etti. Yeni taşındıkları sitenin bahçesinde bir yürüyüş yapmak için. Ömer'in hevesle masayı toplamaya başlaması, Muammer Bey'in kendisiyle bir konuşma yapmaya hazırlandığını anlattı Özge'ye. Belli ki kendi aralarında konuşmuşlardı. İyice yapayalnız hissetti kendini. Her şerde bir hayır var. Korkumuzdan 20 yıldır yaşadığımız evden kaçtık. Ve 20 sene sonra benim romatizmalarım iyileşti dedi Muammer amca. Bir zamanlar ağrıyan eklemlerine vurarak. Özge'nin hissettiği suçluluk duygusunu hafifletmek istediği belliydi. Güvenliğin olmasa da güzel, hepsi çok iyi çocuklar diye ekledi. Ama Özge'nin burukluğu hafifleyemezdi. Kendi suçunu bilen kimse eğer sosyopat değilse hafifleyemezdi. Sessizce yürüdüler bir süre. Sessizlik tuhaflığa dönüşmek üzereydi ki Muammer Bey önünden geçtikleri bir banka gösterip "Oturalım biraz," dedi. Yan yana oturdular. Muammer Bey konuşmak istiyordu. Konuşmak isteyip de kendini engellediği her an yüzünde beliren o çizgiden belliydi. Çizgi derinleşti. Muammer Bey konuşmadı. Konuşmayacaktı ama Özge dayanamadı. "Yüzündeki her çizgide yaşadıklarını görüyorum. Her çizgiyi seviyorum. Çünkü bana üstesinden geldiklerini anlatıyor. Ama şurada bir çizgi var. Parmağının ucuyla Muammer Bey'in sağ gözünün dış köşesindeki çıkıp şakağına doğru kayan çizgiyi gösterdi. Bunun dışında yapmak isteyip de yapmadığın şeylerin, yapmak için kendinle savaştığın anların çizgisi bu. Vermek isteyip veremediğin tepkilerin, söylemek isteyip söyleyemediklerinin çizgisi. Dikkat ettim, her kendini tuttuğunda suratını öyle bir geriyorsun ki bu çizgi çıkıyor hemen ortaya. Başka zamanlarda ya da güldüğünde değil, sadece kendini tuttuğunda derinleşiyor. Bu derinliğe gelmiş olması için çok tutmuş olmalısın kendini Muammer amca. Benimle açık açık konuşabilirsin, anlarım." Muammer Bey dikkatle baktı Özge'ye. Ağzını araladı ama vazgeçti, söyleyemeyecekti. Özge itiraz etti. "Bak yine gerildi o çizgi ve tam şu an yine kendini yeniledi. Daha da derinleşerek belirginleşti." Muammer Bey derin bir nefes alırken çizgisi hafifledi ve konuşmaya başladı. "Bazen söylemek istediklerin yapmak istediklerini engelleyebilir. O çizgi kendimi eğitmemin çizgisidir. Kelimelerin içinde tutabilmeyi başardığında anlamları korursun. Her aklına geleni söylemek marifet değildir. Kendinle savaşamadığını göstergesidir. İnsanın en büyük savaşı kendisiyle olandır. Bunu anladığında birçok şey daha kolay gelir. Senin o sevmediğin çizgim benim en sevdiğim çizgi. Çünkü o çizgi sayesinde bugün hala hayattayım. Aklımdan gelenlerin filtresidir o çizgi. Kendimle savaşımın ve kendimle yenip anlamı koruyuşumun çizgisidir. Kendiyle savaşmayan insan anlamlanamaz." Özge gülümsedi. "Belki de o çizgi yüzünden bugün hala ben de savaşmak zorundayım. Senin neslin söylenmesi gerekenleri söyleyip yapılması gerekenleri yapsaydı belki bugün ben bu kadar saçmalamak zorunda kalmayacaktım." "Muammer Bey, sürekli hesap soruyorsun. Anlıyorum nedenini. Kızgınsın. Ama henüz yaşamadığın duyguların tahminini yapıp bildiğini sandığın haksızlık etmek olmaz mı?" diye sordu. Özge itiraz etmek istedi. Hissediyordu Muammer Bey'in ayrılık konuşmasına geliyordu. Ama haksızlık etmek olmaz mı? Aklı kapılmıştı Muammer Bey'in sorusuna. Sustu. Muammer Bey devam etti. "İdeolojilerin suça dönüştürdüğü bir yer burası. Nedir ideoloji? Hayatın milyonlarca felsefesinden birinin amaç haline gelmesidir. Problem inandıklarımızın farklılığı değil Özge. Fanatikliğimiz. İşte benim kendimle savaşımın içimdeki o fanatikliği ehlileştirmek içindi. Şimdi sende görüyorum o aynı masum koruma duygusunu ve o duygunun köklerinin uzandığını, o derin, dipsiz kuyuyu, kızgınlığını beslerken bir fanatiğe dönüşürsün ve korumak için yola çıktığın düşünceye en çok zarar veren şey olursun. İnsanlar senin fanatik tepkiselliğin yüzünden düşünceyi anlamak yerine düşman kesilirler. Savunduğun düşünceye, ideolojiye değil fanatik tepkilerine düşmanlık. Çünkü savunulan her şey saldırıya uğrar ve her ideoloji zihnimize savunucusunun davranışlarıyla kodlanır." Özge'nin burnunun yanındaki beliren çizgiye dokundu Muammer Bey. "İşte bu," dedi. "Bu senin fanatikliğinin dayandığı köklerin yeryüzündeki ilk işareti." Ayrım sonu.